Tekrar merhaba. Herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında şu metro muhabbetinden biraz hareket ederek ne yapılmaya çalışılıyor deyip aslında kimsenin aklına karpuz kabuğu düşürmeye çalışmıyorum ama zaten ayrımcılığın dibini yaşıyoruz'u biraz anlatmaya çalıştım. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız şimdi. Yayını paylaşmak rica edeceğim. Sosyal medyadan duyurun. Ben de aynı şeyi yapacağım sosyal medya üzerinden. Ben de takipçilerle paylaşacağım. Diyeceğim ki gelin hadi başladık ya. Hala duruyorsunuz bakın olduğunuz yerde. Şimdi bugün gazetelerde ne var? İlginç bir şekilde Sabah grubu aynı başlıkla kadına şiddet haberlerinden bir tanesiyle bugün manşet yapmış. Hem Sabah'ta hem Takvim'de aynı başlık var. Onun dışında mesela Yeni Şafak'ın derdi Afganistan'da yaşananlar ama ona biraz farklı yerden bakmış. Artık bir rutin halini aldı. Bunu söylemek istemiyordum ama gerçekten bir rutin. Abdülkadir Selvi'nin bundan sonra yazılarını şöyle tanıtacağım size. Bu sabah da Abdülkadir Selvi yine yazısında Allah'ım inşallah Millet İttifakı'nda kriz çıkmıştır ya diye yazmış. Yani olmadığının o da farkında. Hatta sonrasında yapılan açıklamaların nereye gittiğini de biliyorsunuz. Cihan Paçacı'nın sözleriyle başlamıştı. İşte Kemal Bey çok ben diliyle konuşuyor falan diye. Kemal Kılıçdaroğlu dün hem Fikret Bilay'a açıklama yaptı. Hem birkaç yerde daha konuşmuş. İpek Özbey'de de konuşmuş. Yani söylediği şey şu. Yani ittifakın üzerinde uzlaştığı konuları anlatırken biz diye anlatıyorum. Ama bu konu daha tartışılmış bir şey değil. O yüzden kendi fikrimi söylediğim için ben dilini kullanıyorum demiş. Ama Abdülkadir Selvi köşesinde yine aynı şeyi söylüyor. Allah'ım inşallah çıkmıştır bu sabah kriz ya. Ya yine mi çıkmadı ya tüh ya diye. O var. Onun dışında köşe yazılarında ilk yayında bir parça anlattım. Bugün mesela her konuda fikir beyan eden koskoca Hürriyet'in genel yayın yönetmeni yani televizyonda tipin teki mavi tik alamadı diye yayın yapabilen mesela böyle bir insan aynı zamanda Ahmet Hakan tuhaf bir yazı yazmış. Şenol Güneş'in istifa etmesi gerektiğini anlatıyor. Diyanet İşleri Başkanı'nın bence diyor yani yaptığınızda çok doğru değildi diyor. Yanlış bile diyememiş ya. Çok doğru değildi. Bunlar var. Neyse başlayalım görelim hadi. Her sabah olduğu gibi gazete pencereyle. Ha, bu arada yayın arasında çok fazla mesaj geldi. Yayının kapanışında bir anma yaparak aslında bir anma değil 9 Eylül önemli bir gün biliyorsunuz 99 yıl önce bugün Anadolu'da Kurtuluş Savaşı kati başarıya ulaştı ve İzmir'in de düşman işgalinden kurtuluşuyla artık Anadolu tamamen temizlendi ve ardından gelenleri de biliyorsunuz bazıları aklından çıkartamadığı için mücadele edip duruyor zaten. Ardından da Yılmaz Güney'in ölüm yıl dönümü olduğunu söyledim. Şu kadına şiddet olayıyla ilgili bir iki şey söyledim. Tabii kaçınılmaz olarak bu gelecekti. Yani Bu doğru olmadı Ünsal Bey. Yalnız kadına şiddet de anılması. Ya kardeşim bak. Burada 6 senedir şöyle bir şey yapmaya çalışıyorum. Yani beğenirsin beğenmezsin eleştirebilirsin çok da haklı olursun. Ama burada ben taraf tutmamaya çalışıyorum. Gerçekten kişiler üzerinden çok duyuyorsun işte bunu sosyal medya tartışmalarında ne diyor lan acaba bu diye. Ad hominem bir şey olsun istemiyorum burası. Ne demek bu? Yani olayın çok şahsileştirilmesi bir kişiye getirilmesi. Oysa kadına şiddetten bahsediyorsak kimin yaptığından nasıl yaptığından bağımsız konuşmak zorundayız bunu. Şiddet tanımı içine giriyorsa. Çok merak edenler için Yılmaz Güney ile ilgili söylediğim ifade, hikayeyi biliyorsunuz aslında. Nebahat Çehre'nin kafasına bir şişe koyup onu ateş ederek kırması, gerçek bir mermiyle kırmasından bahsediyorum. Bazıları şöyle yazmış. Ya bunlar sürekli olarak söylenti halinde konuşulan şeyler. Ünsal Bey doğru değil bunları dillendirmek. Ne demek doğru değil ya? Nasıl doğru değil? Güzel kardeşim, yayının arasında kitabı aradım bulamadım ama sen bulabilirsin. Bak sana ismiyle söylüyorum. Bu arada Agi Özgüç'ün kendi kitaplarında, Türk sineması kitaplarında, bende yok o kitap. Onda var, Giovanni Sconamiglio'da var. O da anlatıyor aynı şey yanlarında. Ama hani seversin, hem de yad etmiş olalım burada. Çok bahsettik ya geçen hafta boyunca orta oyunculardan, nöbetçi tiyatrodan, rahmetli Ferhan Şensoy'dan falan. Erol Günaydın'ın hayatını anlatan bir nehir söyleşi kitabı var. Kitabın adını unuttum ama iki başlıklı bir kitaptı. Bir başlığı benim çok sevdiğim Haldun Taner'in Ferhan Şensoy anmasında da kullandığım tiyatroyu en güzel tanımlayan ifadelerden biri alt başlığı. İki kalas bir heves. Erol Günaydın'ın hayatını anlatıyor. Orada da anlatıyor onu. Ya bu öyle bir söylenti möylenti değil ki kardeşim. Şiddete karşı çıkacaksan her yerde karşı çıkacaksın. O bana yakın, ben bunu seviyorum ama o abimiz öyle yapmak istemedi ya. Yani ama o çok sevdiğimiz bir abimiz bizim. O yani yaptıysa da yani şey kötü olmamıştı. Böyle bir durum yok. Yok güzel kardeşim. Filmin adı, yani yine hafızam beni yanıltmıyorsa, bakarsanız sevinirim, kusura bakmayın, yayın arasında ben onunla uğraşamadım. Eşref Paşalılar olması lazım filmin adının. O filmin çekimi sırasında Yılmaz Güney son derece alkollüdür. Son derece alkollüdür ve tutturur. Bu sahneyi canlı çekeceğiz diye. Hatta Erol Günaydın, yanlış hatırlamıyorsam kitapta şöyle anlatıyordu. Erol Günaydın'ın önce eline veriyor şişeyi. Ona ateş ediyor. Şişenin kırık parçasını da Aydemir Akbaş'a veriyor. O kırık parçaya da bir kere ateş ediyor. Ve Nebahat Çeyre'nin kafasındaki kırılış anını çekiyorlar zaten. Şimdi bu kadına şiddet değil mi? Ne diyeceğiz? Yani çok seviyormuş ya, ama sevgiyi. Ya böyle sevgi olur mu kardeşim? Düşün şimdi. Bunu iki gündür burada anlatıp duruyoruz. Bak, ben Mehdi'yim diye ortaya çıkan, lan ben seçildim diye ortaya çıkan bir soytarı var. Mesela o yapmış olsaydı çok tutan televizyon dizisinin setinde bağırmaz mıydı? Ha işte ben de onu diyorum. Burada ayrım yapma. Adalet bize hayatın her alanında lazım. O bana yakın, öbürü benim işte sevdiğim insanlar, bilmem nereden çıkan, böyle bir şey yok. Bunu ayırmaya başladığın anda sen de bugünün iktidarının yaptığına yardakçılık edersin, hizmet edersin. Gerek yok ki. Yani bir insanı anarken bunu da söylemek lazım. Yani insanlar böyle, hangimiz çok püripak yaşıyoruz ki? Hangimizin hayatı sıfır hatalı? Ama bundan soyutladığın anda sen bambaşka bir yere koyuyorsun işte insanları. Bu Yılmaz Güney'in sürüyü, ağdı, duvarı çektiğini inkar etmeni gerektirir mi senin? Büyük bir sinemacı olduğunu inkarını gerektirir mi? Hayır. Ama burada insanların artık direnmemesi lazım. Çünkü bizim temelde ayrışma, kopma gerekçemiz bu adalet duygusundan sıyrılmak. 6 senedir burada dilim döndüğünce anlatmaya çalıştığım şey, baksana yemin ediyorum bütün samimiyetimle, Türkiye'nin derdi, sorunu ne kadına şiddettir, ne erkeğe şiddettir, ne gericiliktir, ne yobazlıktır, ne kültürsüzlüktür. Türkiye'nin bir tane sorunu var, adaletsizlik. Çünkü adalet sorununu çözdüğümüz anda bunların hiçbiri kalmayacak, emin ol. Yani adaleti çözdüğün zaman senin cebine daha çok para mı girecek? Evet, daha çok para girecek. Çünkü çalan, çırpan o hırsızların elinden para alınacak. Şu anda alınamıyor. İndiriyor. Adaletsizliği çözdüğün zaman senin evinde işsiz kalmayacak güzel kardeşim. Çünkü biri çıkıp ya ben belediye başkanıyım kardeşim, ister oğlumla çalışırım ister kızımla çalışırım diyemeyecek. Adaletsizliği çözdüğün zaman zaten 80 kere şiddet uygulamış aşağılık bir yaratık 81'inde hapishaneden izinli çıkmışken öldüremeyecek o kadını. Bizim bir tane sorunumuz var, adaletsizlik. Bunu çözdükten sonrasını yürümek inan bana çok kolay. Yapabilmek için de sen de razı olacaksın. Canın yanacak, sıkılacaksın. Ya evet yaptı diyeceksin. Demek zorunda kalacaksın. Yutkunacaksın. Ama doğrusu bu. Bir de rica ediyorum. Yani bu bir şey söylüyorsam hakikaten temelsiz söylemiyorum ya. Vallahi dersime çalışarak geliyorum. Çok ciddi söylüyorum bak. Yani bir şey söylüyorsam kitabın adını ne olur biriniz bulun. Erol Günaydın'ın hayatını anlatan, yanlış hatırlamıyorsam Yapı Kredi'nin kitabı. Şöyle kalınca bir kitap. Alt başlığını hatırlıyorum. İki Kalas Bir Heves, ondan eminim de kitabın adını hatırlamıyorum. Erol Günaydın kitabı olabilir, başka bir ismi olabilir. Orada anlatıyor Erol Günaydın. Aga Özgüç kitaplarında anlatıyor. Hatta bak sana bir ayrıntı daha. İstanbul'da çok fazla film çekilmiştir. Kalkavanların konağında çekiliyor filmiyle. Ora kiralanıyor, orada yapılıyor. Yönetmenini hatırlamıyorum ama anlatabiliyor muyum? Ne olur bu konuda insanlar hassas olsun. Çünkü emin olun bunu yapmaya başladığınız zaman herkes aynı şekilde adaleti savunmak zorunda kalacak. Ama bana yakın diye eğer sen bir şeyleri görmezden gelirsen olmaz güzel kardeşim. Öyle olmuyor iş. Gazete Pencere'yle başlayalım. Her zaman olduğu, her sabah yaptığım gibi. Erol Günaydın'ın eline verdiğinde de ateş edebilirdi. Sırf kadına şiddet değil insana şiddet demiş Ezgi Hanım YouTube'dan. Doğru. Çok doğru işte. Diyorum ya, üstüne de Aydemir Akbaş'a veriyor hatta. Erol Günaydın öyle anlatıyordu. Ama işte bak bundan pas geçmeyeceğiz. Asla ya. Yani ya inan bana yaparsak çok zorlanırız. Bana yakın, öbürünü seven, bilmem geç bunları ya. Böyle bir şey yok. Yani Türkiye'de insanlar bugün Cumhur İttifakı'nın karşısına Millet İttifakı çıkacak. İşte bugüne kadarki 19 yıllık iktidar süresinde yapılanlar toparlanacak falan diye düşünüyorsun. E tamam bunu söylüyorsun. Ben de söylüyorum. Ama bunu yaparken yeni yargı yılının açılışında Kemal Kılıçdaroğlu'nun orada ne işi var diye sormayalım mı? Bazıları bunu istiyor ya. Bazıları bunu istiyor. Yayın arasında mesela yine gelen mesajlardan bugün 9 Eylül Cumhuriyet Halk Partisi'nde kuruluş yıl dönümü Ünsal Bey. Yalnız bir kutlama beklerdik. Çok beklersiniz o zaman. AKP'nin kuruluş yıl dönümünü kutladık mı burada? HDP'nin, MHP'nin bana ne ya? Siyasi parti onlar. Biz burada böyle bir şey yapmamaya çalışıyoruz. Tam tersine zaten rahatsızlığım bu. Böyle yapılıyor. Yani bugün A Haber'de yapılanla karşı cephesinde, Halk TV'de yapılan arasında bana şu kadar fark göster ya. Herkes sadece birbirini dinliyor, birbirini duyuyor. Bir taraftan sürekli goy goy yapılıyor. Öbür taraftan karşı cenahın goy goyu yapılıyor. Biz de böyle yapacaksak benim burada ne işim var ki? Niye 6 yıldır bas bas bağırıyoruz? Niye bağırıyoruz ya? Ama işte bunun tribünü var, tribünü. O tribün yüzünden oluyor. Hilal Hanım yazmış. İki Kalas Bir Heves Asıl kitabının adı Erol Günaydın kitabıydı. İş Bankası yayınları. Ha bak kredi diye hatırlıyorum ben. İş Bankası'nın kitabı mıymış? Hah yaşayın. Süheyla Kan Yılmaz. İki Kalas Bir Heves doğru. Erol Günaydın kitabı. Söyleşiyi Emine Algan yapmış. Onun da adını analım. Yani üstümde kalmasın. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Süheyla Hanım. Tam ismi bu. Ya orada kitapta göreceksiniz işte. Anlatıyor Erol Günaydın'da. Ama insanlar diyor ki ya bunlar işte sinema efsanesi. Değil kardeşim, sinema efsanesi falan değil. Sadece bazıları bildiği bazı şeyleri saklıyor. Oysa kadına şiddetten, erkeğe şiddetten, insana şiddetten bahsedeceksek hepsi konuşulacak. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Gazete Pencere çok uzun sürdü, kusura bakmayın ya ne olur. Hakkınızı helal edin vallahi, yani vaktinizi aldım ama bence söylenmesi gerekiyor bunun. Çünkü yani söylemiyor insanlar artık ya. E tabi işte bakın Ebru Hanım yazdı. Polisi azarlayan CHP milletvekili. Biz niye konuştuk burada? Ondan 3 gün sonra. Şimdi bak Mersin Akdeniz Belediyesi ile ilgili konuşuyoruz. Mersin milletvekili AKP'li hanımefendi. Onu konuşmak CHP'li milletvekilini konuşmayı da gerektirmiyor mu? Bana ne hangi partiden olduğundan? Yapamazsın kardeşim. Kim olduğunun hiçbir önemi yok benim için. Biz burada 6 sene önce sizden bir şey rica ettim. Ben hayatım boyunca insanın insandan üstünlüğüne hiç inanmadım. Hiç. Dün mesela ya sosyal medyada bir fotoğraf paylaştım. Daha doğrusu bir görüntü paylaştım. Gördünüz mü bilmiyorum ama Suudi Arabistan, işte Japonya'nın Suudi Arabistan Büyükelçisi. Suudi Arabistan mı Katar mı unuttum neyse. Elle pilav yiyor o görüntüyü. Ya üzerine de şunu yazdım. Ya para nelere kadir kardeşim? Nelere kadir para? İnsanlar hani bunu hayatta yapmayacak. Ulan çatalı bıçağı insanlık icat edildi. Çok zaman oldu onu kullansak yedin. Altına neler yazılmış? Abinin teki. Dur adını yazmıyor ama hepsi aynı bak bunlar. Hepsi aynı. Abinin teki şöyle bir şey yazmış. Gece gördüm onu da. Rumuzu Billy Kimber. Billy Kimber. Nerede yaşıyor? İşte Connecticut doğum. Değil ya alakası yok. Bu bir adı var muhtemelen. Fotoğrafı da koyamıyor kendi fotoğrafını. Bak şöyle yazmış aynen. Adamların gelenekleri böyle. Körfez kültürünü bilmeden atıp tutuyorsunuz. Kundurayı niye giyiyorsa o yemeğe de öyle giyiyor. Bu bir gelenek. Misafire de gösterilir, öğretilir. Adamlar çatal kaşık da kullanıyor ama önlerindeki o yemek öyle yenir. Bıktırdınız artık ya. Beyefendi, size mesaj attım söyledim. Yalan söylüyorsunuz. Neden biliyor musunuz? Hani hasbelkader bu kardeşiniz. Körfez'de benim görmediğim, gitmediğim ülke kalmadı. Vallahi bak. Yani bu bir övünme vesilesi değil ama... kralların da bulunduğu sofralarda mesela Ürdün kralıyla yemek yedim ben. Katar emiriyle yemek yedim. Çok mu övünülecek bir şey? Hayır. Protokol gereği ben de oradaydım yedim. Hiçbirinde elle kimse dalmadı. Atıyorsunuz. Öyle bir atıyorsunuz ki hem de. Orada kaşık çatal var. Hatta size şunu söyleyeyim. O yemekler protokol yemeklerinin ardından daha küçük salonlara konduğunda gerçekten eliyle yiyenler oluyor. Ama orada çatal kaşık eksikliğinden falan değil o. Atıyorsunuz. Sonuna da şöyle yazmış. Bıktırdınız artık. E güzel kardeşim. Bak beni takip etmek mesela HES koduyla yaptığın bir şey değil ki. Devlet seni zorunlu tutmuyor. Ben beyefendinin sıkıntısına çare oldum, kestim attım direkt. Burada yapılan sadece şu kardeşim. Ay, Japonlar kültüre çok düşkün, başka medeniyetleri de merak ediyor. Onlarla beraber onu yapmış. Ya atma, atma güzel kardeşim, atma. Çin bugün neden Afganistan'da hala Taliban yönetimiyle beraber çalışıyorsa, Japon da o körfez ülkesinin dibindeki insanla o pilava o yüzden eliyle dört parmak dalıyor. Anlatabiliyor muyum? Kültüre saygı göstermek, öyle yaşamak, böyle yaşamak. Geç bunu. Ama bilmeden sallama. Bir daha rica ediyorum. Sayın Kimber, Billy Kimber. İsimler de hep böyle ya. Ya çok efsane ya. Anlatmadım mı ben size? Anlatmışımdır. Ben mesela Suudi Arabistan'a kaç kez gittim hatırlamıyorum. 3 ya da 4 kez olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Birinde kralın davetlisi olarak gittik. Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu, Cumhurbaşkanı değil, başbakandı o zaman. Tabii başbakandı. Bak mesela adaletsizliği anlatayım sana. Ben o gün de isyan ettim, bugün de isyan ediyorum. Kimse beni aksine inandıramaz kardeşim. İnsanlar eşit, onlar bizim din kardeşimiz. Yok öyle bir şey, yalan o. Suudi Arabistan'da kızı kralın özel davetlisi olarak indiğinde havaalanında apronun bile ayrı. Apronun bile ayrı. Hac farizasından ayrıca yararlanıyoruz. Adam yapıyor, adam şöyle bir mihmandarla şöyle bir şey geldi. Dedi ki, kral sizi yazlık sarayında konuk edecek. Yazlık saray mı? Lan Suudi Arabistan'dasın. Hani yazlık sarayla kışlık saray arasında 0,1 derece oynuyordur muhtemelen. Hani zannediyorsun ki orası püfür püfür esiyor, alakası yok. Ama ya ben hayatımda ilk kez gördüm. Bunu her yerde de anlattım, yazdım da hatta bunu. Ya kullandığımız tuvaletin altın mıydı onu hatırlamıyorum ama orada yemekten sonra bize elimizi falan yıkayalım diye ya da yemekten önce işte kullandığımız tuvalette erkek tuvaletinde Bulgari parfüm vardı, kadın tuvaletinde Burberry's vardı. Vallahi bak, bak benimle o seyahate katılan arkadaşlarım da şahit buna. Niye? Abi de bol çünkü para. Sık, bas bas bak. Bugün hani 1000 liradan bahsediyoruz. Tuvalete koyuyor ya, tuvalete koyuyor. Konuklarım parfüm bassın. Aman ölümlü dünya ne olacak ya? Hani sallıyor ya Sayın Billy Kimber. Bilmiyorum burada mıdır kendisi. Ama bir parça utanmanız lazım gerçekten. Size bir şey söylüyorsam sallamıyorum. Hani mümkün olduğunca yapmamaya çalışıyorum. Çünkü onu yapan yeterince var zaten. Gazete Pencere'nin çok özür dilerim. Çok zamanınızı aldım. Ne olur kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin ama bence anlatılması gerekiyor bunu. Anlatabiliyor muyum? Bence bunun anlatılması gerekiyor. Ya işportadır yazmış Azal'ın. Evet ya, değil mi? Çakmasını almıştır, doldurtmuştur. Ya o kadar komik ki. Mesela bu otomotiv, yani otomobil işinden anlayan gazeteci arkadaşlardan biri de vardı seyahatte. Kimdi hatırlamıyorum ama onunla konuştuğumuzu hatırlıyorum. Adamların en çok kullandıkları araba markası işte Japon Toyota kullanıyorlar. Hiç daha böyle banttan çıkıp açılmamış 8 tane mi 9 tane mi araba vardı. Hani harp olur darp olur dursun bunlarda ya. Fazla para arttı bunları aldık gibi. Artan parayla şey konaklarından ev mi alsak ya? Nasıl arttıysa artık küsuratı düşünsene. Neyse Gazete Pencere'nin bugünkü manşeti CHP lideri Kılıçdaroğlu neden ben dedim. Demin size söylediğim hikaye. Fikret Bilay'a konuşuyor. Ben Millet İttifakı olarak ortaklaştığımız konularda çoğul konuşuyorum. Ama henüz ortaklaşmadığımız konularda ittifak adına konuşmayı etik bulmadığım için tekil şahıs olarak konuşuyorum. Bu benim Millet İttifakı'na gösterdiğim hassasiyetten kaynaklanıyor. Henüz konuşup ortaklaşmadığımız bir konuda ittifak adına konuşmam doğru olmaz. Vallahi bu nezaket işte. Kemal Bey çok nazik bir tavır sergiliyor. Bu benim düşüncem diye. Yani olması gereken de bu. Aksini kim iddia edecek ki? Düşün şimdi Abdülkadir Selvi sabah bunu okudu. Yazıyı da yazmış. Allah'ım inşallah ya. Ya yine mi ya kriz yok ya. Ağlıyorsun üngür üngür. Dün İsmail Küçükkaya'ya konuk olmuş HDP eş genel başkanı Mithat Sancar. Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin görüşlerini açıkladı diyor Gazete Pencere. Her ne kadar ittifaktan öneri gitmese de HDP'nin ortak aday fikrine uzak olmadığını söyledi. Ancak öncelik isim olmamalı dedi. HDP ortak aday çıkarılması fikrini açıktır ama isimleri şimdi tartışmayalım. Önce ilkeler ve seçim güvenliği konuşulmalı ifadelerini kullandı. Şimdi yani düşün Abdülkadir Selvis Allah yazdıysa bozsun. Bunu okuyorsun ya da dün İsmail'in yayını izledin. Ne yapacaksın? Küvet, ılık su, yatır bilekleri. Aman ha sakın. Kavcıoğlu çark etti. Bugüne kadar piyasalara politika faizini enflasyonun üzerinde tutacağı sözü veren Merkez Bankası pozisyon değiştirdi. Pozisyon değiştirdi derken? Bizim pozisyon değişmediği sürece onun değişmiş. Ya sadece ortamda eğlenen o, öyle söyleyeyim. Beklenen Merkez Bankası'nın başkanı Kavcıoğlu faizi belirlerken manşet enflasyon yerine çekirdek enflasyonu baz alacakları mesajını verdi. Tüketicileri etkilemeyen çekirdek enflasyon son olarak imalat sanayi enflasyonu 16.76 olarak açıklanmıştı. Kavcıoğlu'nun yaklaşımı ekonomistlerin sert eleştirilerine neden oldu. Kimse sallamadı bu eleştirileri. Türkiye'deki çiftçi yine yok sayıldı. İyi ki dün kullanmışız. Dün çok da nezaket gösterdi zaten. Sosyal medyadan da sevgili Ali Ekber Yıldırım paylaşmış. Dün yayında önemli bir bölümü tarım işine ayırmıştık biliyorsunuz. Çünkü Ali Ekber'in çok çok şahane bir değerlendirmesi vardı. Yazı benim için müthiş aydınlatıcıydı. Arpa ithalatının Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından tonu 300 dolardan önünün açılması ve yayınlanan bir kararnameyle bakliyatın tamamında gümrük vergisinin sıfırlanmasını anlatıyordu. Onun üzerinden anlattım ben de. Şimdi bütün gazetelerde bu haber var bugün. Hepsinde. Kimi bir yerinden görmüş, kimi işte müjde olarak görmüş, kimi gerçeği anlatmış. Ama herkes görüyor. Bunun saklanabilecek bir yönü yok ki. Hani her şeyi yaptın, Toki'den ev diktin. Ne yapacağız? Balkonun demirini mi yiyeceğiz aç kalınca? Yok, insanlar gıdaya yönelecek. Tarım bizim için hayati. Sadece bizim için değil, dünya için hayati. İnanmıyor musun bana? Bak Türkiye'nin en büyük 10 zenginine bak. En büyük 10 zengine bak. En az bunlardan 5 tanesinin tarım sektörüne yatırımı yoksa ben hiçbir şey bilmiyorum. Niye yapıyor bu insanlar bunu? Sadece iyilik için mi? Ya üretelim, insanlar yarın bir gün aç kalır. Bizim de paramız çok. Para bok gibi affedersin. Yani insanlara dağıtayım diye böyle mi düşünüyorsun? Hayır. Dünyanın en çok kazanç getiren sektörü olacak tarım. Ama bunu yapabilmenin yolu insanların iyiliği için bunun politik bir tercih olduğunu söyleyebilmek. Yoksa ben de bağırırım. Hollanda, Hollanda falan diye. Anlatırım ben de size hikaye. Bak ata tohumu falan diye. Bunda bir şey yok ki. Ama bunun siyasi bir tercih olduğunu anlatmak zorundayız. Bu siyasi bir tavır. Tarım tercihi Türkiye'nin politik. O zaman bunu söyleyeceğiz, bunu. Ali Ekber ısrarla yazıyor adam. Israrla yazıyor. Ya kardeşim yalan söylüyorsun. Bak Tarım Bakanı ile ilgili bugün sabah yine paylaşımı vardı. Diyor ki ya kardeşim sen diyor baldo pirincin fiyatını açıklıyorsun. Lan açıklasana. Üzümün fiyatını da açıkla. De ki 12,5 lira verdim ben üzümün fiyatına. Ve üzüm üreticisi aç kalacak kardeşim. Aç kalacak. Almayacak. Piyasada gerçekleşen fiyat da 12,5 lira kalmayacak ayrıca. Geçen yılın fiyatı o. Bu sene de aynı fiyatı veriyorum. Arada girdi maliyeti arttı. Elektrik arttı. Gübre arttı. Tohum arttı. Bunlar yok. Olmadığı gibi bir de 12,5 lira olmayacak zaten. Altına düşecek o fiyat onun. Ne yapsın bu adamlar? Onun için diyorum biz tarım konuşmayalım mı? Konuşacağız tabii ya. Bazısı da anlatacak televizyon ekranında. Çünkü sen bayılıyorsun güzel kardeşim. Çok hoşuna gidiyor senin. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Şimdi dünyanın hayranlıkla baktığı muhteşem Türkiye medyasını biraz görelim. Mesela bugün Hürriyet Gazetesi'nin sür manşeti Güneş Nasıl Battı? Şenol Güneş haberi var. Yani Türkiye'de gazeteler şu mantıkla çıkıyor. Vallahi bak halk ne konuşuyorsa normalde medya halkın önünde gitmeli. Yani haberi o vermeli. Bizde halk ne konuşuyorsa ona goy goy yapıyor üstüne. Böyle çalışılıyor. Çünkü biliyor ki tribün oluşacak. O buradan yürürüm ben. Vallahi billahi de haklı ayrıca yürür. Yürüyor da. Yürür kardeşim boğulur yani. Şenol Güneş. Şimdi Şenol Güneş üzerinden konuşuluyor. Abdülkadir Selvi'nin yazısının başlığı Millet İttifakı'nda kriz mi var? Allah'ım lütfen inşallah olsun ya. Ya ne olur bu sabah olsun ya. Yine mi yok ya? Uf. Çok acayip. Yazıyı ben okudum sabah. İki kere okudum yazıyı. İşte Cihan Paçacı'nın söylediği sözlerden ondan hareket etmiş. Klasik olarak onu anlatıyor da. Yani öyle bir şeyler yazmış ki yok ya yani kriz çıkmıyor kardeşim. Ama çıkacak. Ben umudumu hiç kaybetmedim. Yani yazı aşağı yukarı böyle bitiyor. Bir süredir diyor dikkatinizi çekmeye çalışıyorum. Kılıçdaroğlu diyor Cumhurbaşkanlığı adaylığına karar verdikten sonra söylem değiştirdi. Ne diyorsun? Vallahi. Kız benim de dikkatimi çekti o. Biraz gözü dışarıda gibi. Böyle akşam geç gelmeler falan. Ya bayağı bildiğin bohçacı dedikodusu ya. Bildiğin bohçacı dedikodusu. Biz çocukken benim yaş kuşağım iyi hatırlar. Evlere gelip giden bohçacılar vardı. Acayip şeyler taşırdı böyle. İşte örgü bir takım ürünler getirir. Bazısı tencere tava getirir. Bazısı işte hacdan gelmiş tesbih falan getirir. Gül yağı getirir. Bir şeyler satarlardı. Ama aynı zamanda o işin asıl numarası şuydu. Bir mahallenin dedikodusunu öbür mahalleye götürürdü. Yani orada bilmem kim boşanmış, bilmem kim dost oturuyormuş biliyor musun falan diye böyle geyikler dönerdi. Bu bildiğin bohçacı dedikodusu bu. Kesin ya bence kriz var. Yani olsun ya çünkü lütfen ya. Bak yazıyı nasıl bitiriyor biliyor musun canım ya. Anlatıyor diyor ki işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasında diyor kesinlikle Ekrem İmamoğlu yok diyor, Mansur Yavaş diyor yok diyor ama Meral Hanım'ın kafasındaki diyor şu diyor, eğer seçimi kazanacaksak neden onlar olmasın? Düşünsene Kemal Kılıçdaroğlu diyor seçimi kazanmayı istemiyor diyor yani. Allah'ım inşallah kriz çıksın ya. İyi Parti'de kadınlardan ve muhafazakar kesimden oy alacağı için Akşener formülü gündemde. Görüldüğü gibi söz konusu Cumhurbaşkanlığı seçimi olunca Kılıçdaroğlu ve Akşener'in önünde çözümü zor bir sorun duruyor. Allah'ım inşallah çözümü zordur ya. Ya yine mi kriz yok ya? Yazık ya lan bazılarının hayatı çok zor ya. Harbi söylüyorum acayip zor bir soru. Zor. Şimdi bir insan çapsız olunca vallahi bak böyle tipler biliyorum mesela. Bir arkadaşım anlatmıştı. Çok da böyle tanınan bilinen biri. O şey demiş bir konuşma sırasında. Hadi konuşmaya başlayalım. Her konu hakkında 10 dakika konuşacak kadar fikrim var. Bu iyi bir şey değil ki. Bu iyi bir şey değil. O bilgi değil. Malumat eskilerin söylediği o. Malumat. Tam tersine tavsiye edilecek şey bilmediğini öğrenmeye çalışmak. Acayip eğlenceli bir süreç. Bilmiyorum diye başlasan şahane bir hayat olacak önünde. Abi... Hani mahalle değiştirdikten sonra anlatmıştım ya size sosyolojide yeni gelenin gayretkeşliği diye bir kavram vardır. Bir topluluğa en son katılan kendini daha net kabul ettirmek için atmadığı takla kalmaz. Diğerlerinden daha fazla gayret eder. Buna denir yeni gelenin gayretkeşliği. Şimdi bu eleman da mahalle değiştirdiği için ben tam değiştirecek değil tabii ama Nişantaşı'na sonuçta geçildiği için ben de Nişantaşı bebesiyim. Ben de seviyorum buraları. Ben de yürüyeceğim ulan o sokaklarda falan var ya. Bak şimdi herkes konuşuyor. Benim de yazmam lazım. Yazmam lazım benim de ya. Dur ben yazayım. Dünya çapında şöhret olup da hakkında iki satır yazı yazamayacağım sinema oyuncusu yoktur. Nedir efendim? Dünya çapında diyor şöhret olup da hakkında iki satır yazı yazamayacağım sinema oyuncusu yoktur. Belmondo hariç. Sebep? Hiçbir karşılığı yoktur bende Belmondo'nun. Adam kahrından ölmüş olabilir biliyor musun? Bunu duyduysa eğer, yani düşünsene böyle yakın arkadaşlarından biri gelip hocam 88 yaşındasın ama artık bu gerçekle yüzleşmek zorundasın. Yani nasıl? Ya, Ahmet Hakan'da karşılığınız yokmuş. Ne? Küt. Semiyallahu limen hamide gidiyor ondan sonra. Olabilir. Kahrındandır muhtemelen. Niye böyle bir şey yazma ihtiyacı hisseder bir insan? Yazarım aslında da yazmayacağım ya. Herkesin ayılıp bayıldığı Serseri Aşıklar filmini 3-5 yıl önce baştan sona izlemeyi denemiş zor tahammül etmiştim. Bunu da duyduysa işte Jean Seberg falan of çok kötü ya. Hiç bana göre bir şey değildi. Dikkat ama yine de tabii ki Allah taksiratını affetsin. Adamın ruhu Araf'taydı sağ ol yırttı şu andan itibaren. Artık meşrebine göre cennet olur, cehennem olur. Bir süre daha orada takılmak olur. Ya çapsızlık çok acayip bir şey. Gerçekten çok acayip bir şey. Ama tabii yine de Allah taksiratını affetsin. Ne anlatıyorsun, nasıl anlatıyorsun? Sana kim veriyor bu yetkiyi, sayfayı falan? Cumhuriyet gazetesinin bugün manşeti Akşener'le görüşüyoruz. İttifakta sorun yok. İpek Özbey'e konuşmuş. Tüm partiler adına konuşamam. Yine aynı şeyi söylüyor. Fikret Bilay'a da söylediğini söylüyor. Yani ortak kararımız olduğunda hepimiz adına konuşuyorum. Ama benim düşüncem olduğu zaman ben diyorum. Seçim sonrası Irak'a gideceğiz. Kılıçdaroğlu CHP heyetinin Kuzey Irak ziyareti konusunda da biz sadece bölgesel Kürt yönetimiyle değil, Türkmenler ve Ezidilerle de görüştük. Türkiye'yi yönetmeye talip olan parti bölgede barış sağlamak için kendi anlayışımızı bölgenin aktörlerine anlattık. Seçimden sonra Irak'a da gideceğiz demiş. Siyasi rant ve bölücülük. Yayın arasında çok fazla mesaj gelmiş şu Ulaştırma Bakanlığı'nın usulüyle ilgili olarak. Siz diyor bir izleyici neydi? Medet Bey. Medet diye hatırlıyorum ismi ya. Oo, arası dolmuş yine. Neyse yani özetle şöyle söylüyor. Siz diyor işte kimin yaptığı belli olsun diye U koyduk. Bölümünü atladınız haberde. Benim okuduğum, ben Gazete Pencere'den okumuştum haberi, öyle yazmıyordu ama ya öyle bir şey olacaksa yazan izleyicilerin hepsinin söylediği doğru. Abi oraya H yap, T yap mesela, Türkiye'nin T'si. Evden, çeyizden mi getirdin o parayı? Hakikaten drahoma mıdır o? Vallahi yiyecektim, yiyeceğim yere metro yaptırdım mı diyorsun? U ne? Arkadaşlar hiç tutar yanı yok ya. Ya saçmalığın dibi, gerçekten dibi. Devam edelim. Faciaya kıl payı dün Tuzla'da yaşanan tren kazası haberleştirilmiş. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Eğitim Bakanlığı'ndan öğretmenlere skandal talimat. Atatürk sayfasını yırtın. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Eğitim Bakanlığı İngilizce ders kitabının öğrencilere dağıtılmadan önce Atatürk'le ilgili sayfasının yırtılmasını istedi. Sayfada Türkiye'nin en büyük kahramanı başlığı altında Atatürk konusu işleniyor. Rum yönetimindeki öğretmen sendikası bakanlığa tepki gösterdi. Ya faşist bir tane değil ki. Yani işte faşistin Türk'ü, Yunan'ı falan olmaz kardeşim, Afgan olmaz. Faşist faşisttir, kafası aynıdır. Değişmez. Kitabı yırt, tarihi nasıl değiştireceksin? Tarihi nasıl değiştireceksin ya? Ya mümkün değil ki. Çok acayip ya. Hani size anlatmıştım ya, yani Atatürk'ü tarih sayfasından silme şansı yok bu insanların. Sadece bizde değil, onlarda da, herkeste. Trikopis, Yunan orduları Küçük Asya Başkomutanı. Biliyorsunuz aslında o değil başkomutan. Ondan önce başkomutan olan kişi sessiz sedasız deparlıyor. Zaten sonra idam ediliyor Yunanistan'da. Ve Trikopis'in haberi yok. Gerçekten başkomutan olduğundan haberi yok. Çünkü bir gün belki bunun üzerine konuşuruz. Tophaneli Cambaz Mehmet üzerine. Mesela Kurtuluş Savaşı sırasında kurulan bir takım gizli örgütler var. Ve bu gizli örgütler gerçekten benim bugüne kadar okuduğum, ki çok severim, polisiye türlerinin hepsine beş basacak örgütler aslında. Küçücük yerler, küçücük örgütler. Bunlardan bir tanesi de MİMİM örgütü. Yani Osmanlıca yazılışıyla işte örgütün adı. Ve bunun başındaki insan Tophaneli Cambaz Mehmet hakikaten böyle kavruk bir adam. Ve adam Anadolu'nun tamamında, önce İstanbul'dan başlıyor tabii, İşgal Orduları Başkomutanlığı'nın da bulunduğu yerde, yazışmaların tamamını kendi organize ettiği bir gruba. Çünkü Topkapılı, doğma büyüme Topkapılı, herkesi tanıyor, herkes çok saygı duyuyor zaten adama. Mustafa Kemal'le de karşılaşıyorlar Şişli'deki o kurtuluş programının planlarının yapıldığı evde. O zaman o mesela kendi adamlarını kullanarak gelen telgrafı çaldırıyor. Trikopis'in asla eline geçmiyor. Ve nerede görüyor komutanı biliyor musunuz onu? Atatürk'ün karargahında. Atatürk karşısındakinin bir komutan olduğunu bilerek, yani sonuçta iki askerin karşılaşması bu. Karşısındakinin bir asker olduğunun bilinciyle, düşmanı olmasına rağmen önce görev tevdiğini söylüyor ona. Küçük Asya orduları başkomutanı olduğunuzu biliyor musunuz diyor Trikopis'e. Hayır diyor Trikopis. Kendi anılarında yazıyor bunu. Hayır diyor. Görev tevdi edilmiş size diyor. Haberi yok adamın. Telgraf indirilmiş çünkü. Ve şimdi sen böyle bir tarihi gerçek ortadayken, bu bir hikaye değilken, bir televizyon dizisinden alınma bir sahne değilken, sayfa yırtsan ne olur ya? Ne olur yani, yırtsan, tarihin içinden onu çekip çıkarsan ne olacak? Neresini engelleyeceksin ki? Bizde de var yapanlar. Vallahi billahi. Birleşin. Dünyanın tüm Atatürk düşmanları isterseniz birleşin. Vallahi siz hepiniz biz tek. Vallahi bak. Olmuyor kardeşim, deneyen var bizde. Deniyor yani, yıllardır yapmadıkları şey, atmadıkları takla kalmadı. Olmuyor babacığım. Hatta daha kötüsü, o ne kadar çekerse insanlar daha çok yanaşıyorlar. Çünkü anlıyorlar düşmanlığın gerekçesini. Bugün çeneme vurdu, kusura bakmayın. Sabaha bakalım, o katil serbest, kızımın ruhu hapis. Söylemiştim ya, takvimde galiba aynı haber, yine manşet. Pompalı tüfekle öldürülen üniversiteli Yağmur'un acılı annesi, sanık en ağır cezayı alırsa kızımın ruhu o zaman huzur bulacak. Üniversite öğrencisi Yağmur Önüt'ü 5 yıl önce sevgilisi Egemen Vardar Pompalı ile öldürdü. Şakalaşırken kazayla oldu diyen Vardar'a mahkeme 5 yıl ceza verdi. Aile itiraz etti. Yargıtay 25 yıla kadar hapisle yargılanmalı diyerek kararı bozdu. Adalet hepimize lazım ya. Gencecik bir kız ya. Gencecik ya. Su gibi. İstanbul'u 60 milyarlık U çekiyor. Kim? Uzun. Hangi uzun? Uzun mu dedim ben? Uzun yok. Ulaştırma. U-Bahn. Ulaştırma Bakanlığı İstanbul'da 7 ayrı metro hattı inşaatı yapıyor. 2023'e kadar bitecek U logolu projeler için emin miyiz? Daha önce de sallamıştı, 3 yıla kadar bitecek diye. Bitmedi de. Bitecek bu sefer. Kesin konuştum ben. U logolu projeler için 60 milyar liralık yatırım gerçekleştirildi. Bakan Kara İsmailoğlu 103 kilometrelik hat yapılıyor dedi. Kimin parasıyla? Benim. Senin. Ulaştırma Bakanlığı şöyle bir şey değil ki mesela. Hani Kırkpınar ağası olmuş gibi oturmuyorsun oraya. Servetinle gelip harcamayı ben yapacağım ulan diyemiyorsun. Zaten devletin resmi gelir kalemlerinin içinden sana da veriliyor. E kimin adına kime zeybeklik yapıyorsun? Neyse, Sözcü'ye bakalım. Ya Sözcü'ye bakarken de yan tarafta bir anda sabah açtığım için pat diye Abdülkadir Selvi'nin resmi yazısı çıktı. Allah'ım inşallah kriz olur ya. Ya inşallah Millet İttifakı çatlar Allah'ım. Sözcü'nün manşeti, bırakın bu ayrımcılığı. İktidar her alanda olduğu gibi ulaşımda da ayrımcılık yapıyor. Ulaştırma Bakanı CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerine gölge düşürmek için Kocakent'te iki ayrı metro yaratmaya çalışıyor. İşi gücü bırakıp İBB ile uğraşıyor. Şaşırtıcı mı? Hayır. Bu arada Veli Toprak'ın bir haberi var. Yani olması gerekeni de arada söyleyelim de, gencecik bir belediye başkanı, Kahramanmaraş Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan. Belediyenin gelir gider tablosunu halka nal gibi açıklamış. Sosyal medya hesaplarından koyup, hocam biz böyle almıştık 2 yıl önce, aha şimdi buradayız diye. Bak. 6.8 milyon lira borç ve kasasında da 93 bin lira vardı. Borcun 1 milyon lirasını ödedik. Kasamızda şu anda 3 milyon lira var. Gelirimiz bu, giderimiz bu diye. Ankara'da da oluyor, İstanbul'da da oluyor. Belediye meclis toplantısını bir canlı yayınlıyorsun. Oo, millet kaçacak delik arıyor. İstanbul'da suya %41 zam yapıldı. Tamam. Biz onu %15'e düşürdük. Evet. Mesela İstanbul'da hala taksi sorunu devam ederken, senin taksiye izin vermediğin mesele artık canlı yayınlanıyor. Eskiden olsa sallardın. İçeride çok şey yaptılar. Biz çok istedik, yaptırmadı. Ekrem İmamoğlu falan diye. Artık öyle bir şansın yok. Bu da. AKP'li belediyenin reklamında büyük skandal. Habere dikkat edin. Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi. Kente astığı gurur tablosu afişlerinde yanlış bilgi kullandı. Yanlış bilgi ne? Aslında çok abartılacak bir şey değil. Diyor ki, biz diyor... İlçemizdeki 10 öğrenci tıp fakültesini kazandı. Bununla diyor gurur duyuyoruz. Biz diyor destek verdik diyor. Hangi tıp fakültesini kazandı diyorsun? İstanbul Teknik Üniversitesi diyor. Nereye abi? İTÜ. Çok güzel, çocukları alınlarından öpüyorum. Olmayan bir fakülteyi kazanmışlar. Orası teknik üniversite, bir sıkıntı olabilir mi, yanlışlık falan? Ha. İstanbul'da bir yer ama ondan eminiz biz. Biz baktırdık. İstanbul'da bir yer. Değil mi lan, İstanbul'du? Sokağa astırmış bir de ya. İTÜ Tıp Fakültesini kazanmış. İçinizde var mı İTÜ'den tıp fakültesinden mezun olan? Hani hep şey denir, tıp fakültelerinden her meslekten insan mezun olur. İşte bestecisi mezun olur, güftecisi mezun olur, mühendisi bilmem nesi. Arada bir de doktor mezun olur. Doktorlar kendi aralarında çok yapar bu muhabbeti. Var mı içinizde İTÜ Tıp'tan mezun olan ya? Ben hiç görmedim. İşte ben de oğluma çok ısrar ettim ODTÜ tıp yazsın diye ama çok oralı değil. ODTÜ tıp çünkü çok güzel olmaz mı ya? Düşünsene ilk ve teksin. Tıp bölüm ne mekatronik? Nasıl yani? Yani işte ilk olacak. Ben de çok bilmiyorum ama bağdaştıracağız kısmetse. Yani makine mühendisliği, elektronik yanına tıp. Aynı, biz aynı işleri yapacağız aşağı yukarı o meşhur fıkradaki gibi. Sadece ben kontağı kapatmadan yapıyorum diyor doktor. Sen de aslında baktığında hani egzozuna bakıyorsun karşılığı var değil mi? Beyinciye bakıyorsun arabada karşılığı var sonuçta. Ama öbürü kontağı kapatmadan yapıyorsun, kapatıyorsun. Ya yalanın dibi yok ki arkadaşlar. Çok rutin bu insanlar için bu. Ne olacak ya salla. Aman. Öyle oldu, böyle oldu. Boğaziçi tıp çok zor ya. Zeynep Hanım çok zor. Ben oğluma çok ısrar ettim dedi ki baba olmaz dedi. Gülüyordu onu derken de ama niye güldüğünü çok anlamadım. Ama Boğaziçi tıp keşke. Arkadaşlar için yalan rutin olduğundan ya bunlara çok takılmıyorlar ya. Siyasal tıp bizde yok. Mülkiye'nin tıp yok. Mülkiye eczacılık vardı. Ben okumadım. Yani ekstra ders almayayım diye. Öğrenciyiz o zaman çünkü böyle hani takılıyoruz falan. Muhabbet güzel. Ya çok acayip ya. Bu insanlar var ya gerçekten iğrenç insanlar. O kadar yalancılar ki. Yalanın dibi yok. Sehven İstanbul Teknik Üniversitesi yazılmıştır. Aslında he işte sorun ne yazacağız? Ne? Ne? Açık öğretim tıp mı? Sen iyice söyle. Tamam, biz şey yaparız onu düzeltiriz. Bir günün manşeti çocukları da mutsuz ülke. Çocukların sosyal ve duygusal becerilerini referans alan OECD araştırmasına göre Türkiye'deki çocuklar hayatından memnun değil. Sebep? Dünyanın en güzel ülkesi, en eğlencelisi halbı ise. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD'nin sosyal ve duygusal beceriler araştırması sonuçları Türkiye'deki çocukların mutsuzluğunu gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre Türkiye öğrencilerin yaşam doyum ortalamasında sınıfta kaldı. 10 yaş grubunun yaşam doyum ortalaması uluslararası ortalamayı bile yakalayamadı. 10 yaş ya. Ya hayatının en güzel çağını yaşıyor ve umutsuz çocuk ya. Umutsuz ya. Yani bak bunu yapan iki cihanda yüzü gülmesin ya. Vallahi gülmesin ya. 10 yaşında olan yani biz mücadele ederiz de bir çocuğun hayatından bunu nasıl çaldınız? Vay arkadaş ya. Buğday haberi burada da var. İyi ki var. Vallahi Ali Ekber'e hepimiz toplum olarak çok teşekkür etmemiz lazım. Israrla yazıyor çünkü. Hiç vazgeçmeden tıkır tıkır yazıyor. Tabuta son çivi. Son 5 yılda yapılan buğday ithalatı 32 milyon ton. Tahmini 2021 buğday ithalatı 11,5 milyon ton. Buğday ithalatına ödenen para 2002 yılında lütfen dikkat 150 milyon dolarken 2019'da 2,3 milyar dolar. Niye? Ya bir böyle değil ki. Yani düşünsenize geçmişte mesela Konya Ovası'ndan bahsedilirken Türkiye'nin buğday ambarı denilirdi. E bizim ambar gitti o zaman. Vallahi dürtmeyeyim diyorum ama yayını izleyen MHP'liler ne hissediyorsunuz ya? Vallahi ben en çok sizin görüşünüzü merak ediyorum. Vallahi bak çok yürekten söylüyorum, dalga amaç değil. En çok sizi merak ediyorum. Ne düşünüyorsunuz bunu görünce? Hani yerlilik, millilik, milliyetçilik, Türk'ün gücü falan. Paramızı, canımızı, geleceğimizi, çocukların umudunu, her şeyi yerle eksan ettiler. Ne düşünüyorsunuz? Evrensel'in manşeti barajsız seçim demokratik temsil. İktidar seçim barajının %7'ye indirilmesi ve seçim sisteminin değiştirilmesi çalışmalarını hızlandırdı. Muhalefet iktidarın çıkarını değil demokratik temsili sağlayacak bir değişiklik istiyor. CHP'nin, İyi Parti'nin, Sol Parti'nin onun çok görüşü söylenmediği için seçim barajının %7'ye düşmesinin demokratik bir anlamı yok sözünün haberde yer bulduğunu söyleyelim. Bu arada kar hırsı fabrika yolunda öldürdü diye bir haber var. İşçi sağlığı açısından Evrensel'in hakkını teslim etmek lazım. Birinci sayfasında mutlaka yer veriyor çünkü pek çok gazete görmüyor bunu. Tekirdağ'da 7 kişinin öldüğü işçi servisi kazasının ardında servis maliyetinin düşürülmesine işçi canından daha çok değer verilmesi çıktı. Şoför sigortası, servis belgesi, servis sayısının yetersizliği nedeniyle farklı yerleşimlerden işçi alan servis şoförü hız yapmak zorunda. İşçilerin hız ve dikkatsizlik konusundaki şikayetleri de sonuç. Sonuç 7 ölü. 7 vatandaş, 7 işçinin hayatı yok oluyor. 7 emekçi. Miraç öldü, polis görev başında. 7 yaşındaki Miraç'ın ölümüne neden olan zırhlı araç şoförü polis görevine devam ediyor. Şırnak Barosu Başkanı Roşat Dilsiz bu anlayışın failleri daha da cesaretlendirdiğini söyledi. Söylenecek hiçbir şey yok, söylemiş zaten avukat. Doğru, gerçekten sadece cesaret verir bu. Nasılsa sonuçta cezasız kalıyor ya. Dün çok güzel bir mezuniyet vardı. Ben yeterince ilgi gösteremedim çünkü elimde uğraşmam gereken bir iş olduğu için. Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum rektörlüğünün online mezuniyet organizasyonuna karşı alternatif bir mezuniyet töreni düzenlendi Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tarafından. Kayyumlar gideceğiz, biz kalacağız başlığıyla ve üniversiteyi savunmaya devam edeceğiz diye ısrarla söylüyorlar. Vallahi ne hisseder bilmiyorum insan. Mesela Naci İnci'nin eşi, çocukları, annesi, babası, kardeşi, arkadaşları falan ne hisseder ya? Bilmiyorum. Yeni Şafak, söylemiştim size bir Afganistan haberi var ama Pençşir diken üstünde haberin başlığı. Haberi yapan Ayşe Mine Alioğlu, Afganistan'da geçici hükümet açıklansa da gözler hala Taliban'ı tanımayan Pençşir'de resmi açıklamaların aksine direnişin devam ettiği haberleri eşliğinde durumu yerinde görmek için Kabil'e 150 kilometre uzaklıktaki şehre gittik. Bozuk yollar ve sıkı kontroller nedeniyle 4 saatte ancak vadinin girişinde ulaşabildik. Şehre girmemize izin verilmeyince oradaki esnafla başladığımız sohbet silah sesleriyle kesildi. Bu yüzden 4 saatlik yolu geri tepmek zorunda kaldık. Dün şansımızı yeniden denedik ve zorlu bir yolculuktan sonra Pençir'e girdik. Türkiye'nin içi rahat olsun diye bir alt başlık var. Her yer bomboş, iş yerleri kapalı, tek tük dolaşan vatandaşlar savaş yorgunu olduklarını söylüyorlar. Yeni Şafak'a konuşan Pençir Vadisi'nden sorumlu Kapisa Kültür Başkanı Mevlevi Kerimullah, çatışma riskine ihtimal vermemekle birlikte Türkiye ve diğer Müslüman ülkelerin içi rahat olsun diyor. Dün sosyal medyada Taliban tarafından Merkez Bankası'nın başına getirilen tipin fotoğrafı vardı, gördünüz mü? Evlerden ırak ya. Vallahi evlerden ırak. Düşünsenin Merkez Bankası guvernörler yıllık olağan toplantısına katıldığını onun. Hocam yalnız silah almıyoruz. Nasıl almıyoruz ya, benim parçam o. O zaman gözümüzün önüne koyma. Yok, burada duracak masada. Ama böyle koyuyor Kalaşnikov'u. Akşam ABD'de FETÖ iğrençliği. FBI FETÖ'nün Georgia'daki okulunu bastı, beden eğitimi öğretmeni Tarık Uduk'u çocuk pornosu ve çocuk tacizinden tutukladı. FETÖ'nün ABD'deki en büyük okullarından Fulton Bilim Akademisi'ne baskın yapan FBI ekipleri beden eğitimi öğretmeni Tarık Uduk'u gözaltına aldı. 25 yaşındaki Uduk'un bilgisayarında 12-15 yaşlarındaki çocukların pornografik görüntüleri bulundu. Bir çocukla internetten iletişime geçtiği de tespit edilen FETÖ'cü 11 ayrı suçlamadan tutuklandı. Sapık öğretmen günler sonra kimin ödediği açıklanmayan 50 bin dolarlık kefaletle serbest kaldı. Okul yönetimi ise kovmayıp idari izne çıkardı. Şimdi haberin içinde gazeteci açısından baktığınızda sorunlu ifadeler var. Yani burada mesela okul yönetiminin tavrı, kefaletle serbest bırakılması falan, kafadan suçlu ilan edilmiş. Olayın içini hiç bilmiyoruz. Ama bundan sonrası nasıl çıkacak vallahi göreceğiz. Türk lirasını güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Dur ya, ne zamandır almıyoruz? Bir dakika ve skor alalım mı? Vallahi bak, çok uzun süredir ben de bakmadım. İşte dövizin olmayınca rahat oluyorsun ya. Aman ölümlü dünya. 8.49.26 o yeşil olan. Öbürü de 10.06. Yükselmiş bu. Tamam dedik işte, Türk lirasını güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Yok o değil, bu güçlenmiş. Yok öyle değil o. Başta öyle gibi görünüyor da. İlk şey yaptığında, açtığında öyle gibi görünür. O öyle değil, dikkatli bak. Dikkatli bakarsan görürsün. Öyle olmuyor. Neredeydik biz? Türk lirasını güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Evet, işte ben de ondan korkuyorum. BioNTech'e de hatırlatma dozu. Önemli. Bakan Koca, 3 doz aşı olanların vakalardaki oranının %2'den daha az olduğunu söyledi. Koca, 2 doz mRNA aşısı yaptıranların da, bu BioNTech'in, Pfizer-BioNTech aşısının da olduğu, yani o inaktif aşı değil de Çin aşısının olduğu gibi, RNA üzerinden çalışan aşıdan bahsediyor. İkinci doz üzerinden 5-6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozuna ihtiyaç duyacak, 3. doz sırası gelen 6 milyon kişi var dedi. Ben Temmuz'da mı olmuştum ya? Aralık'ta o zaman biz de gideceğiz bir tur daha. Olur. 11'indeki mitinge katılayım diyorum. Vallahi yapayım bir çılgınlık. Yani orada bağırışırken bunlar. Ben tek tek mesela hepsi dedim kardeşim öyle değil ya. Ya bırak deli miyim ben? Bırak birbirlerini yesinler. Dünyanın en güzel gazetesinin manşeti bugün tamamen delirmiş. Vallahi bak. Emekliye 34 bin lira ek gösterge zammı. Ne? O binden emin miyiz? Bilmiyorum vallahi bize. 34 bin lira. Lan emekliler vallahi iyisiniz ha. Yemin ediyorum iyisiniz. Durumunuz Almancı'dan iyi. İşçiye çifte tazminat sözleşmeli öğretmene tayin hakkı. Fitamin diye bir haber var. Fitamin, fit. Özge Ulusoy bir vitamin markasını tanıttı. Güzelliğiyle herkes hayran bıraktı. Sarı elbisesiyle sosyal medyayı salladı. Yorumlar patladı. Vitamini bırak Özge'ye bak. Herkese bir doz Özge. Markanın adı vitamin Ö olsun. Koronanın çaresi bulundu. Vallahi insanların işi gücü yok. Yemin ediyorum bak. Bugün takvimin manşeti de Very Good. Veli mi? Evet, Veli Good. Nasıl Veli Good ya? İşte Veli yok mu öğrenci velisi? Evet, Very Good da var. Ha? Öğrenci velisi çok iyi diye mi? Yani tam öyle değil de. Takvim kolej dosyasını açtı, fahiş fiyatları kalem kalem yazdı. Deney seti isteyen bile vardı. Veliler özel okullar bizden daha iyi kaynak bulamaz deyip isyan bayrağı açtı. Ve Akıncıları oluşturdular. İlk atlı birlikler okullara doğru taarruza geçti. Very good. Şuradan bir haber ayırmıştım. Neredeydi? Heh. Dur önce şunu okuyayım da öbürünü sonra okuyacağım. Rekortmen. Men ayrı İngilizce adam anlamında. Yani çoğul aslında adamlar anlamında. Ronaldo Manchester'a transfer oldu. Takipçisi 339 milyonu buldu. Premier Lig'deki 20 takımın takipçi sayısı ise 186 milyondu. Şundan dolayı bozuk olacak. Şöyle oluyor arkadaşlar. Muhtemelen ne olduğunu bilmiyorum ama şundan dolayı oluyor. Daha önce de olduktan sonra çünkü çok uğraştım üzerinde. YouTube'un kendi besleme, benim ara yüz olarak kullandığım programla beslemesinde YouTube açısından bir sıkıntı çıkıyor mesela. YouTube yayını daha gecikmeli kullanıyor. Senkron kayıyor arada. Kusura bakmayın. Günün haberi hazır mıyız? Çillerden satılık. Ney? Eski Başbakan Tansu Çiller yatını satışa verdi. 18,5 milyon lira istedi. Lüks teknenin özellikleri ise şöyle. 18,5 milyon. Soru. Tansu Çiller nasıl bu kadar zengin? 18,5 milyon liralık yat satıyor. Siyasette nasıl bu kadar mal sahibi oluyor? Bence bunun konuşulması lazım. Ciddi söylüyorum. 18,5 milyon liraya. Yayın gidip geldi ondan sonra oldu, doğrudur. Bu tekne uçuyor mu bilmiyorum ama sahibi sağlam uçmuştu zamanında. Ondan eminim yani. Onu biliyorum. Hocam yaşım 22. Yeni evlendim, Allah mesut etsin. Eşimle cinsel ilişkiye girmeye çalışıyorum. Tam bir şey olamadan boşalıyorum, o da sıkılıyor. İlaç kullansam mı? Yeni evli çiftlerde cinsel ilişkinin başında sıkıntılar olabilir. Tanımadığı için birbirini, aa kadın, oha erkek, bu muymuş? Ha, böyle karşılaşan insanlar var ya. Bana anlattılar, anne babamla nasıl tanıştınız? Tanışmadık, evlendik. Daha önce eğitimi ve deneyimi olmayan durumlar olduğundan sabır, sevgi ve gayret gerekiyor. Güzelliğe bak ya. En büyük sıkıntı korkmanız. Eşiniz de siz de bunu utanarak, korkarak yaşamaya çalıştığınız sürece çözümler gecikebilir. Woohoo diyor yani. Başarılı başarısız olmak diye bir şey yoktur. Hem kendi bedeninizi hem eşinizin bedenini tanımak ve bir arada olmaktan zevk almak için yeterince zamanınız olduğunu unutmayın. Bazı yarın da varmış gibi düşünün diyor yani, ona göre diyor. Bazı hastalıklar, çeşitli ilaç kullanımları, neler onlar? Onlar kendilerini bilir, söylemek istemiyorum. Uyuşturucu, alkol, sigara kullanımı bu duruma neden olabilir. Önce tekrar baştan deneyin. Baştan mı? Emin miyiz? Sabah buna yırtıldım ya. Önce tekrar baştan deneyin. Öyle kitap orta ya, öyle o. Rahat olun. Yine de şikayetler devam ederse iç hastalıkları, üroloji ve psikiyatri uzmanına başvurmak gerekebilir. Bence de. Evet. Doktor bey. Buyurun. Eşim yeni doğum yaptı. Bebeğimiz 2,5 haftalık. Eşimin sütü az geliyor, nasıl arttırabiliriz? Adam her konuda görüş beyan ediyor. Rezene kullan, rezene çayı. Bulgur pilavı yesin bolca. Atmıyoruz, biliyoruz da söylüyoruz herhalde. Rahat ol. Hocamın, yani tedavideki temel yaklaşımı bu. Önce teşhisi koyuyor. Yani diagnoz aşaması onda zaten pırlanta gibi. Böyle baktığında mektubun zarfından anlıyor ne hastalığı olduğunu. Fakat tedavi aşamasına hep aynı yerden başlıyor. Rahat ol. Ölümlü dünya. Öncelikle anne ve bebeğe huzurlu ortamlar sağlamalıyız. Doğru. Yemesi, içmesi kadar ruhunun beslenmesi de önemlidir. Hem bebeğin nineleri, büyük anneleri ve etrafındaki herkes bunu unutmadan yardım etmeli. Nereden geldik buraya? Ya bilmiyorum, aklıma geldi, onu araya sıkıştırayım dedim. İyidir anneanne, dede, babaanne olsun orada. Annenin memesi boşalsa da bebeğin emme isteğinin sürdüğünü, bebeğin sık sık emerek sütü arttırmaya çalıştığını fark edebilirsiniz. Edemeyebilirsiniz ama ben yardımcı olurum. Anne memesinin boşaltılması, su içilmesi, uyuma, sütü arttırır. Rezeneyi düşün bu arada, bak ciddi söylüyorum ya. Malt mesela çok iyi gelir. Öyle bire lak lak bireye dayanma ama malt harbiden acayip iyi gelir. Şimdi bu bölümü işin tamamen doğumdan falan çıkıyor. Buradan sonrası biraz daha matematik. Yani şunu söyleyebilirsin sen şimdi durduk yerde. Ya kardeşim bunun onunla ne alakası var? Hani matematikle falan. Bak, anne her iki memesini her emzirmede 10 ila 20 dakika emzirsin. Günde 9 ila 12 kez 2 ila 3 saat arayla emzirmeye çalışsın. 3 gün içinde artmadıysa anne her bir memesini her emzirme sonrası 5-10 dakika boyunca sağsın. Anladın mı bir şey? Aslında buna devam edebiliriz. Aynı anda farklı yönlerden hareket eden ve aralarında 486 kilometre olan iki araç tam olarak nerede kesişir? Şimdi bunu okuyan bir insanın buradan bir şey çıkartabilme şansı var mı? Aslında söylediği çok basit ya. Çok basit. Emzirme süren diyor 10-20 dakikayı geçmesin diyor. Mutlaka gün içinde diyor aralara 2-3 saat koyarak. Böyle hani 2-3 saati de söylemene gerek yok. Günde 10 kere emzir desen mesela. Evet lan öyle de denilebiliyor aslında. Ve diyor 3 gün içinde de diyor süt artmazsa diyor her emzirmenin sonrasında sağsın sütünü diyor. Ama bunu öyle bir diyor ki okuyanın hiçbir bok anlama şansı yok. Düşünsene yani direkt insan şöyle düşünüyor. Doktora gidelim biz ya, boş ver. Zaten ben mektubu yazmayalım demiştim sana. Yani bir inat uğruna şu mektubu yazdırdın saçma sapan. Bir de kavga çıkacak aralarında, tartışma, süt hepten geri kaçacak. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğru, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bunun bir önemi olduğunu da düşünmüyoruz. Hatta tam tersine demokrasinin farklı fikirlerin yarışması olduğunu, bunun topluma yansımasının çok büyük zenginlik katacağını da biliyoruz, söylüyoruz zaten. Biz bunun için bir araya geliyoruz. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, engellerimiz, engelsizliklerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız hepsi farklı bizim. Ama bunlar güzel şeyler. Yeter ki birbirimizden korkmadan, küfretmeden, tehdit etmeden, birbirimize hakaret etmeden konuşmaya devam edelim. Çünkü bu birlikteliğimizi sağlayacak ve farklılıkların tamamı zenginlik olarak yansıyacak topluma. O zaman bu yayın devam etsin. Benim de katkım olsun. Nasıl olsun? Vallahi birkaç yöntemi var. Patreon.com'dan Ünsal Ünlü adına katkı. YouTube kanalına abone olmak, bu özel ricam sizden. Paralı pullu bir şey de değil. Yani YouTube'dan destek olmak istiyorsanız YouTube'da yayın sırasında online olarak destek olma şansınız var abone olduktan sonra. Orada süper sticker uygulaması var, süper chat uygulaması var. Onları yapabilirsiniz. Ama benim sizden ricam şu şey düğmesine, yukarı doğru baş parmak beğeni düğmesine dokunmanız, yayını beğendiyseniz eğer. Çünkü o zaman bu yayın başkalarına da tavsiye edilecek demek. Onun dışında unsal@unsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir mail yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz hiç değişmediği gibi bundan sonra da değişmeyecek. Burada olmak ve birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akıllıysan ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.